Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Ebu Abdillah el-Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip, el-Kureyşi, el-Haşimi, eş-Şehid olarak da anılır. Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin küçük oğlu ve Kerbela şehididir. Hicretin 4. yılında 5 Şaban'da Medine'de doğmuştur. Şehit lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koymuş ve doğumunun 7. gününde akika kurbanı kestirip Hazreti Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, ağabeyi Hazreti Hasan'la birlikte tabiinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den kıraat öğrenmiştir. Dedesiyle annesinden ve babasından, ayrıca Hazreti Ömer'den ve diğer bazı sahabilerden 8 hadis rivayet etmiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu anh gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almamıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Sa'd bin As'ın Küfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabeyiyle birlikte katılmıştır. Daha sonra da Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hazreti Ali tarafından yine ağabeyiyle birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirilmiştir. Babasının halifeliği sırasında Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Küfe'ye giderek onun bütün seferlerine katılmıştır. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak abine itaat etmiştir. Bu arada Hazreti Hasan radıyallahu anh Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de İtirazının reddedilmesi üzerine vazgeçmiş ve beraberinde Medine'ye gitmiştir. Daha sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bu anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis ettiği yıllık 2 milyon dirhemi onun vefatına kadar almıştır ve daima ağabeyinin yanında bulunmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefatından sonra ise 1. Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar kendini ibadete vererek zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürmüştür. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ağabeyinin vefatı üzerine imam sıfatıyla biat edildiğine veya onun Muaviye aleyhine faaliyette bulunduğuna yahut kendi imameti için harekete geçtiğine dair ilk Sünni ve Şii kaynaklarında herhangi bir rivayete rastlanmaz. Aksine bu husustaki bir takım kıpırdanışlara fırsat vermediği söylenir. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefat haberi Küfe'ye ulaşınca taraftarları Hazreti Hüseyin'e babasıyla ağabeyinin intikamını almak için emrini beklediklerini bildiren bir mektup göndermişlerdi. Hucur bin Adi'nin Muaviye'nin emriyle başlatılan camilerde Hazreti Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çıktığı için öldürülmesi üzerine Küfe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hazreti Hüseyin'e fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabi mektubunda seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim demiştir. Bununla birlikte Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavrı Hicri 56 yılından sonra değiştirdiği muhakkaktır. Çünkü bu yılda Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat edilmesini istemesi pek çok Müslüman gibi Hazreti Hüseyin'i de rahatsız etmiştir. Medine valisi Mervan, Muaviye'nin yerine halef tayin ettiği oğlu Yezid'e kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuyunca halk feveran etmişti. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Mervan'a daha başlangıçta gerek kendisinin gerek Muaviye'nin yalan söylediğini ve saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istediklerini söyleyerek bu teklife karşı çıkarken, Abdullah bin Ömer Yezid'in fasıklığını, Abdullah bin Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek açıkça itirazda bulunmuşlardır ve biata yanaşmamışlardır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da onlarla aynı fikirdedir. Mervan'ın bu durumu bildirmesi üzerine Muaviye hemen Medine'ye gitmiş ve muhalefet eden kişileri çeşitli tehditlerle biata zorlamış fakat başarılı olamamıştır. Muaviye'nin ölümü üzerine hilafet mevkiine gelen Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan her ne şekilde olursa olsun Hüseyin ve diğerlerinden biat almasını istemişti. Velid, henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan Hazreti Hüseyin'le Abdullah bin Zübeyr'i Mervan'la da istişare ederek yanına çağırtmıştı. Fakat onlar, Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce biatlarının alınmak istediğini anlamışlardı. İbn-i Zübeyr Mekke'ye kaçmıştı. Hazreti Hüseyin ise Velid'le görüşmeye gittiğinde benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında açıkça yapmadığın bir biata razı olmazsın diyerek ertesi gün halkın önünde biat edeceğini bildirmiştir. Mervan Velid'e yanından ayrılmadan önce Hüseyin'in biatını sağlaması veya boynunu vurdurmasını tavsiye etmiş, ancak Velid, sen benim için dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun. Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürmek suretiyle dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem yine de bunu istemem diyerek tavsiyesini reddetmiştir. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, kendisine şu anda böyle bir harekette bulunmasının yanlış olduğunu söyleyen baba bir kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye hariç bütün aile fertlerini yanına alıp Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Yezid'e biat etmeyip Mekke'ye gittiğini haber alan Küfelilerden Şebes bin Rib'i ve Süleyman bin Sürat gibi bazı ileri gelenler onu hilafete getirmek için kendisine davet mektupları yazmışlardır. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet göndermişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye yollamıştır. Şehre ulaşan Müslim, İbni Avsece'nin evine inmiş ve Hazreti Hüseyin adına biat almaya başlamıştı. İlk aşamada 12 ile 30 bin kişinin biat ettiği ve hatta Müslim'in Küfe mescidinde açıkça bir konuşma dahi yaptığı rivayet edilmektedir. Yezid, Müslim'in bu faaliyetini öğrenince Küfe valisi Numan bin Beşir el-Ensari'yi görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etmiş ve ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istemişti. Ubeydullah'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim, daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el-Muradi'nin evine yerleşmiş ve halkı ayaklanmaya çağırmıştı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşatmıştı. Ancak Ubeydullah'ın safında yer alan Küfe ileri gelenlerinin nasihat ve tehditleri üzerine ayaklanan halk dağılmaya başlamış ve geceye kadar Müslim'in yanında sadece 30 kişi kalmıştı. Daha sonra onlar da dağıldı. Bu gelişmeler üzerine geceleyin Kinde kabilesine mensup Tava adlı bir kadının evine saklanan Müslim, ihbar üzerine yakalanarak öldürüldü. Bu yüzden Küfelilerden biat aldığı, daha önce mektupla haber verdiği Hazreti Hüseyin'e onların sözlerinden döndüğünü bildiremeden hayata gözlerini yummuştur. Hazreti Hüseyin radıyallahu an yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için Küfe'ye hareket etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona Küfelilerin babasıyla abine yaptıklarını hatırlatıp sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa Yemen'e gidip orada Müslim'in hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh kararından dönmemiştir. Yezid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise Mekke'de kalmasını teklif etmiş ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Abdullah bin Ömer ve Ömer bin Abdurrahman bin Haris gibi şahıslar da kesinlikle Küfe'ye gitmemesini istemişlerdir. İbn Abbas ise hiç değilse yalnız gitmesini önermiştir. Fakat Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, umresini tamamladıktan sonra ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Küfe'ye hareket etmiştir. Birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek olacağı endişesine kapılan amcasının oğlu Abdullah bin Cafer, önce bir mektup yazarak durmasını istemiş, sonra da Mekke valisi Amr bin Sa'd bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine göndermiştir. Ancak Hazreti Hüseyin radıyallahu an rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetmiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu an yolda şair Ferezdek'le karşılaşıp Küfe'deki durumu sorunca halkın kalbi seninle, kılıçları Beni Ümeyye iledir. İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar cevabını aldığı halde doğru söyledin Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler ve Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa, niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürmüştür. Ancak daha sonra Salebiye'de karşılaştığı iki yolcudan Küfelilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akille Hani bin Ürve'nin öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istemiştir. Fakat bu defada Müslim'in oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmeye mecbur olmuştur. Bu arada taraftarlarına isteyenlerin ayrılabileceğini söylemiş, onlar da ayrılmışlardır. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kalmıştır. Böylece sayısı azalan kafile Nineva bölgesindeki Kerbela'ya varmıştı. Burada günümüze kadar tartışılan ve önemli olaylara sebep olan, tarihin bile kaydetmekten utandığı büyük bir talihsiz hadise yaşanmıştı. Hüseyin radıyallahu anh ve Kerbela hadisesi. Küfe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir bin kişilik kuvvetiyle gözetmekte olan Hür bin Yezid, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdiğinde, o da kafilenin sarp ve müstahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istemişti. Rey valiliğine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas'a da ordusuyla Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Sa'd, önce bu işe yanaşmak istemediyse de, yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Ömer'in gönderdiği elçiye kendisini Küfelilerin çağırdığını, 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu, dönüp gitmek istediğinde de Hür bin Yezid'in engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı. Ve izin verin, dönüp gideyim dedi. Ömer bin Sa'd, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah ise Yezid'e biatı önermesini ve reddi halinde kafilenin su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun üzerine Ömer, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı Küfe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccac'ı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da birkaç defa Hazreti Hüseyin'le gizlice görüştü. Aralarında ne konuştukları tam olarak bilinmemekle beraber, tahminlere göre Hazreti Hüseyin şu teklifleri yapmıştır. Geldiği yere geri dönmek, bizzat Yezid'e gidip biat etmek veya İslam serhatlerinden birinde cihatla meşgul olmak. Ömer, kabul edilebileceği ve böylece kendisinin de bu sıkıntılı işten kurtulacağı ümidiyle teklifi Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah, önce bu teklifi uygun gördüyse de Sıffin'de Hazreti Ali'nin safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hüseyin'i istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Ayrıca onun Ömer'le geceleri gizlice görüştüğünü de belirtti. Bunun üzerine Ubeydullah, Şemir'le Ömer'e bir mektup göndererek Hazreti Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını sağlamasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde kumandayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir, karargaha 9 Muharrem Perşembe günü ulaştı. Ömer bin Sa'd kumandayı, dolayısıyla kazandığı dünyalığı elden çıkarmamak için bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdi. Ertesi gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir musab olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları, hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını ve üzerine yürümelerine gerek kalmayacağını, mazeretini dikkate almamaları durumundaysa istediklerini yapmalarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bu konuşmasında anne babasının ve amcalarının İslam'a hizmetlerini dile getirmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkındaki övücü ifadelerinden söz etmiş ve kanını akıtmanın büyük vebal doğuracağını hatırlatmıştı. Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine Hür bin Yezid, yaptıklarına pişman olarak onun safına geçmişti. Ömer bin Sa'd'ın sancağıyla gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş, birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın savaşa başlarken 23 süvarisiyle 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anha Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en-Nihai önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve daha sonra da başını kesti. Oradakiler de cesedini soyup her şeyini, ardından da çadırları yağmaladı. Bu arada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynel Abidin öldürülmek istendiyse de Ömer bin Sad buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kesik başı ve esirler Şam'a gönderildiğinde Yezid görünüşte üzülmüş ve Hazreti Hüseyin'i öldürtmesi sebebiyle Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etmiştir. Ancak onun bu üzüntüsünde samimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü gerçekten üzülmüş olsaydı Ubeydullah, Şemir ve diğerlerini hiç değilse görevlerinden alması gerekirdi. Ayrıca öldürme emrini veren bizzat kendisi olduğu yolunda rivayetler de vardır. Bununla beraber Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın katliamdan kurtulan oğlu, kızları, kız kardeşi ve talip oğullarından diğer esirler Şam'da birkaç gün tutulduktan sonra Yezid tarafından bir muhafız birliği refakatinde Medine'ye gönderilmişlerdir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Medine'deki Baki mezarlığına, Necef'te babasının yanına, Küfe dışında bir yere, Kerbela'da cesedinin konulduğu kabre, Şam'da bilinmeyen bir yere, Rakka'ya hatta Kahire'ye gömüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Ve bunlardan birincisi daha güçlü bir ihtimal olarak görülmektedir. Öte yandan İbni Şehrasub, Şeyh el-Müfid, Muhammed Bakır el-Meclisi, Muhsin el-Emin, Fehmi Üveys gibi Şii yazarları Hazreti Hüseyin'in doğumu, çocukluğu, gençliği ve şehadetiyle ilgili tarihi gerçeklere uymayan pek çok olağanüstü hadise ve keramet rivayet etmektedirler. Tarihi kaynaklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki torununu çok sevdiğini, isteklerini tereddütsüz olarak yerine getirdiğini, onlarla oyun oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, hatta secdedeyken üstüne çıktıklarında inmelerine kadar beklediğini yazar ve onlara olan düşkünlüğünü gösteren birçok rivayet nakleder. Bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken Hasan'la Hüseyin'in düşe kalka mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve "Cenab-ı Hak, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir" derken ne kadar doğru söylemiş. Onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasını sürdürmüştür. Müslümanların Ehl-i Beyt'e ve Âl-i Aba'ya dahil olan Hazreti Hasan'la Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da devam etmiştir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti sırasında divan teşkilatını kurup herkese yapılacak yardımları belirlerken, onlara Bedir gazvesine katılanlara verilen miktarda tahsisat ayırmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah'ın sevgili torunu, emaneti ve reyhanesi denilerek Müslümanlardan daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş, böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hasan'la birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi Türkler arasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Şii dünyası, Şiiliğin hareket noktası ve temel şahsiyeti Hazreti Ali olmakla birlikte, onun şehit edilişinin arka planında varlığını sürdürebilen güçlü bir siyasi kuruluş bulunmadığından bu olayla fazla ilgilenmemiş, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini ise Şiiliğe hayat veren bir kaynak telakki ederek içtimai ve siyasi hayatın paralosu haline getirmiştir. Bugün İslam dünyasının en büyük azınlık mezhebini oluşturan İsna Aşeriye İmamiyesinin özellikle duygu ve gönül hayatını Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın sevgisi yönlendirmektedir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'da şehit edilişinin hatırasını anmak için yapılan ve taziye denilen yas merasimleri onu imamların üçüncüsü ve 14 masum-ı pakın beşincisi kabul eden Şii dünyasında başlı başına bir olaydır. Ancak Sünnilerin tuttukları 10 Muharrem orucunun Kerbela taziyesiyle bir ilgisi yoktur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın acıklı sonu İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okunmak üzere Şii şair ve edipleri tarafından Maktel veya Makteli Hüseyin denilen mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın çocuklarından Ali el-Ekber, Kerbela'da kendisiyle birlikte şehit olmuş, Cafer ve Abdullah adlı oğullarından devam etmeyen soyu, diğer oğlu Ali Zeynel Abidin'den devam ederek Seyyid ünvanıyla tanınmıştır. Ayrıca Fatıma ve Sekine adlı iki de kızı vardır. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine hepimizi nail eylesin. İslam, Abdullah bin Huzafe'ye zamanında dünyanın iki büyük hükümdarı olan İran Kisra'sı ve Bizans'ın büyüğü Kaiser'le görüşme imkanı vermiştir. Abdullah'ın onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir hikayesi vardır. İran hükümdarı Kisra ile olan bölüm şöyledir. Hicretin 6. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarını yabancı devlet başkanlarına elçi olarak göndermeye karar vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerle gönderdiği mektuplarla onları İslam'a davet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli işin tehlikeli olduğunu biliyordu. Bu elçiler daha önce bilmedikleri uzak memleketlere gideceklerdi. Onlar gittikleri yerlerin ne dillerini ne de hükümdarlarının huy ve karakterlerini biliyorlardı. Bunlardan başka onlar bu hükümdarları dinlerini bırakmaya şeref, itibar, ve üstünlüklerini terk etmeye ve daha düne kadar bir kısmı onların uyru olan bir milletin dinine girmeye davet edeceklerdi. Bu tehlikeli bir yolculuktu. Böyle bir yolculuğa çıkan hayatını kaybetmiş, ondan dönen dünyaya yeniden gelmiş demekti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladı ve konuşmak üzere kalktı. Allah'a hamd etti ve övgüde bulundu. Şehadet getirdikten sonra da şöyle konuştu. Ben bazılarınızı yabancı devlet başkanlarına göndermek istiyorum. İsrailoğullarının Meryem oğlu İsa'ya karşı çıktıkları gibi bana karşı çıkmayınız. Resulullah'ın ashabı da, ey Allah'ın Resulü, biz senin istediğini senin adına yerine getiririz. Bizi istediğin yere gönderebilirsin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arap ve Arap olmayan hükümdarlara yazdığı mektupları götürmeleri için sahabeden 6 kişiyi seçti. Abdullah bin Huzafe es-Sehmi bu 6 kişiden birisiydi. Resulullah'ın mektubunu İran hükümdarı Kisra'ya o götürecekti. Abdullah bin Huzafe binitini hazırladı, çoluk ve çocuğa veda etti. Dere tepe demeden amacına doğru yürüdü. Hem de Allah'tan başka hiç kimsesi olmadan, tek ve yalnız başına İran'a vardı. Hükümdarın yanına girmek için izin istedi. Hükümdarın adamlarına ona getirdiği mektubu hatırlattı. Kisra, sarayının süslenmesini emretti. Oturumda hazır bulunmaları için İran'ın büyüklerini çağırdı ve onlar da geldi. Sonra Abdullah bin Huzafe'nin huzuruna girmesine müsaade etti. Abdullah bin Huzafe, üzerinde kadife elbiseler olan İran'ın en büyüğünün huzuruna kaba elbiseleriyle ve bedevilerin basitliğiyle girdi. Fakat başı dikti. Göğsünde İslam'ın şerefi ve gönlünde imanın yüceliği vardı. Kisra onun geldiğini görünce hemen adamlarından birine mektubu elinden almasını işaret etti. Abdullah dedi ki, "Hayır. Resulullah bizzat kendi elimle vermemi emretti. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı gelemem," dedi. O zaman Kisra adamlarına, "Bırakın onu, benim yanıma gelsin," dedi. Kisra'ya yaklaştı, mektubu bizzat kendi eliyle verdi. Kisra, Hireli Arap bir katibi çağırdı. Mektubu önünde açıp kendisine okumasını emretti. Mektupta şöyle yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya selam, doğru yolda olanların üzerine olsun. Kisra, mektuptan bu kadarını duyar duymaz çok öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Boynundaki damarlar patlayacak gibi şişti. Çünkü Resulullah önce kendi ismiyle başlamıştı. Katibin elinden mektubu çekti, aldı. Mektubun içindekileri öğrenmeden ve o benim kölemken bana bunu mu yazıyor diye bağırarak yırtmaya başladı. Abdullah bin Hüzafe'nin salondan çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Abdullah bin Hüzafe başına daha neler geleceğinden habersiz Kisra'nın salonundan ayrıldı. Öldürülecek miydi yoksa serbest mi bırakılacaktı bunu bilmiyordu. Fakat çok geçmeden şöyle dedi: "Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra ne olacağımı aldırmam." Hayvanına binip oradan ayrıldı. Kisra'nın öfkesi yatışınca Abdullah'ın yanına gelmesini emretti fakat onu bulamadılar. Aradılar, taradılar, izine rastlayamadılar. Arap Yarımadası'na giden yolu kontrol ettiler. Nihayet sınırı geçtiğini öğrendiler. Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Kisra'nın davranışını ve mektubunu yırtma olayını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah da onun devletini parçalasın" sözüne başka bir şey eklemedi. Bunun ardından Kisra, Yemen'deki vekili Bazan'a şöyle bir mektup yazdı: "Hicaz'da çıkan bu adama güçlü kuvvetli iki adamını gönder. O adamı bana getirmelerini söyle." Bazan, iki gözde adamını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Onlara Resulullah'a götürmeleri için bir mektup verdi. Mektubun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç gecikmeden Kisra'ya gitmesini emrediyordu. Ayrıca peygambere ait bilgi toplamalarını, onu iyice araştırıp elde ettikleri bilgileri kendisine ulaştırmalarını istedi. Bu iki adam hızla yol alıp Taif'e geldi. Orada Kureyşli tacirlerle karşılaştılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sordular. Onlar da "O Yesrib'dedir" dediler. Tacirler sevinç ve neşe içinde Mekke'ye döndü. Kureyş'i tebrik edip şöyle dedi: "Gözünüz aydın. Kisra Muhammed'e baş kaldırdı. Sizi onun şerrinden kurtarmış oldu" dediler. Bazan'ın adamları da Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Oraya vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp mektubu verdiler. Dediler ki: "Hükümdarlar hükümdarı Kisra, bizim hükümdarımız Bazan'a seni kendisine götürecek adamları buraya göndermesini yazdı. İşte biz seni Kisra'ya götürmek için geldik. Eğer bizimle gelirsen Kisra senin yararına olanı söyler ve sana kötülük etmez. Eğer kabul etmezsen onun güçlü olduğunu, seni ve halkını yok edebileceğini biliyorsun." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve onlara dedi ki: "Bugün siz kaldığınız yerlere dönün ve yarın gelin." Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde dediler ki: "Kisra'nın yanına gitmek için hazır mısın?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Artık bugünden sonra Kisra ile hiç görüşmeyeceksiniz. Allah onu öldürdü. Hatta şu ayın şu gecesinde oğlu Şirebeyhi ona musallat etti" dediler. Resulullah'ın yüzüne baka kaldılar ve hayretlerini gizleyemediler. "Sen ne söylediğini biliyor musun? Bunu Bazan'a yazalım mı?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, ona deyin ki benim dinim yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecektir. Eğer sen Müslüman olursan Yemen'e hükümdar yaparım" dedi. Bazan'ın adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktılar. Gidip durumu ona haber verdiler. O dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği doğruysa o peygamberdir. Eğer öyle değilse onun hakkında bir şeyler düşüneceğiz. Bir müddet sonra Bazan'a Şüreveyh'in mektubu geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Kisra'yı öldürdüm. Onu sırf halkımızın intikamını almak için öldürdüm. Çünkü o halkın ileriye gelenlerinin öldürülmesini, kadınlara saldırılmasını ve malların yağma edilmesini mübah görmüştü. Bu mektubumu aldığında oradakilerin bana itaatlerini sağla. Bazan, Şüreveyh'in mektubunu okur okumaz yere fırlattı ve Müslüman olduğunu açıkladı. Onunla birlikte Yemen'deki İranlılar da Müslüman oldular. İşte bu, Abdullah bin Hüzafe'nin İran hükümdarı Kisra ile görüşme hikayesidir. Bizans'ın büyüğü Kaiser ile görüşmesi nasıldır? Şimdi onu görelim. Kaiser ile görüşmesi, Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği zamanındadır. Bu da çok enteresan bir durumdur. Hicretin 19. senesinde Ömer İbnül Hattab, Abdullah bin Hüzafe'nin de bulunduğu bir orduyu Bizanslılarla savaşmak üzere yola çıkarmıştı. Bizans'ın büyüğü Kaiser'e Müslüman askerlerindeki inanç samimiyeti ve sağlamlığına, Allah ve Resulü için canlarına değer vermediklerine dair haberler ulaşmıştı. Adamlarına bir Müslüman esir yakaladıklarında onu öldürmemelerini ve kendisine sağ olarak getirmelerini emretti. Abdullah bin Hüzafe Bizanslıların eline esir düştü. Hükümdarlarına götürüp dediler ki, işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine ilk girenlerdendir. Onu esir alıp sana getirdik. Bizans hükümdarı Abdullah bin Hüzafe'ye uzun uzun baktıktan sonra, sana bir şey teklif edeceğim dedi. Abdullah da neymiş o diye sorunca hükümdar, sana Hristiyan olmanı teklif ediyorum. Eğer Hristiyan olursan seni serbest bırakırım, sana ikramda bulunurum. Esir sert ve kesin bir ifadeyle, heyhat, benim için ölmek teklif ettiğim şeyden 1000 defa daha iyidir dedi. Kaiser de, sen zeki bir kişiye benziyorsun. Eğer teklif ettiğimi kabul edersen seni mülk ve saltanatıma ortak ederim. İplerle bağlı olan esir gülümseyip, vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden bir an bile dönmeme karşılık senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi versen yine dinimden dönmem dedi. Kaiser, o halde seni öldüreceğim dedi. Abdullah, bunu yapabilirsin diye cevap verdi. Hükümdar onun çarmıha gerilmesini emretti. Okçularına Rumca olarak ellerinin yakınına atın dedi. Kendisi de Hristiyan olmasını teklif ediyordu. Fakat Abdullah kabul etmiyor, bu defa da ayaklarının yakınına atın dedi. Bu arada Müslümanlıktan ayrılması için telkinde bulunuyordu. Abdullah da kabul etmemekte ısrarlıydı. Kaiser ona o katılmamasını ve çarmıhtan indirilmesini istedi. Daha sonra büyük bir kazan getirdi. İçine zeytinyağı doldurup ocağa konuldu. İçindeki yağ kaynayınca İki Müslüman esir getirtip birisinin kazana atılmasını emretti. Birisini kazana attılar. Bir de baktılar ki eti dağılmış. Sırf kemikleri görünüyor. Arkasından Abdullah bin Hüzafe'ye dönüp Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah öncekilerden daha sert bir şekilde reddetti. Baktı ki olmuyor. Onun da kazana atılmasını emretti. Abdullah kazanın başına getirilince ağladı. Kaiser'in adamlarından biri hükümdara ağladı dedi. Kaiser onun teklifini kabul etmediğine pişman olduğunu zannetti ve onu yanıma getirin dedi. Karşısında durunca yine Hristiyan olmasını teklif etti ve Abdullah yine kabul etmedi. Kaiser, yazıklar olsun sana, o halde niçin ağladın deyince Abdullah, kendi kendime şu anda bu kazana atılıp gideceksin dedim. Ve istedim ki vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da böyle bir kazana atılsın. İşte beni ağlatan budur dedi. Hükümdar, seni serbest bırakırım ama benim başımı öper misin dedi. Abdullah da, bütün Müslüman esirleri de serbest bırakır mısın deyince, hükümdar bütün Müslüman esirleri de dedi. Abdullah anlatıyor. Kendi kendime şöyle dedim. Bu Allah'ın düşmanlarından biridir. Beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakması için onun başını öpeyim. Bundan bana hiçbir zarar gelmez. Ona yaklaşıp başını öptü. Bizans hükümdarı Müslüman esirlerin getirilip ona verilmesini emretti. Böylece esirler ona teslim edildiler. Abdullah bin Huzafe, Ömer İbnül Hattab'ın yanına gelip başından geçenleri anlattı. Hazreti Ömer çok memnun oldu. Kurtarılan esirleri görünce şöyle dedi. Her Müslümanın Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek vazifesidir. İşte önce ben öpüyorum. Sonra kalktı ve Abdullah bin Huzafe'nin başını öptü. Selam, Abdullah bin Huzafe es-Sehmi ve arkadaşlarının üzerine olsun.